bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Angela'nın Külleri 2. Umuda Doğru. Frank McCourt. Hatıralar. Epsilon Yayın Evi. 4. baskı Nisan 2000 İstanbul. Türkçe'ye çeviren Neşe Olcaytu. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Barış Özcan. Hatıralar. Frank McCourt. Angela'nın Külleri 2. Umuda Doğru. Frank McCourt'un çocukluğunu anlatan Angela'nın Külleri dünyanın her yerinde büyük bir okuyucu kitlesi tarafından okundu ve çok sevildi. Büyük bir yoksulluğu anlattığı halde McCourt'un kalemindeki sevecenlik ve ince mizah satırların arasından sızan umutla birleşince ortaya bir kurtuluş, bir başarı öyküsü çıkmıştı. Kitap birçok ödül aldı. Pulitzer ödülü, Ulusal Kitap Kritikleri Çevresi ödülü, Los Angeles Times kitap ödülü. Pek çok dilde defalarca basıldı. Umuda Doğru işte bu öykünün devamı. Frankie'nin yoksul bir göçmenden pırıl pırıl bir öğretmene ve mükemmel bir yazara dönüştüğü Amerika serüvenini anlatıyor. Frank büyük çabalardan sonra 19 yaşında New York'a gelmeyi başarır. Gemide tanıştığı bir papaz ona Biltmore Oteli'nde bir iş bulur. Otelde çalışırken bu sınıfsız ülkedeki çarpıcı sınıflandırmayla tanışacaktır. Askere alınıp Almanya'ya gönderilir. Orduda köpekleri eğitmeyi ve daktilo kullanmayı öğrenir. 1953'te Amerika'ya döndüğünde doklarda çalışmaya başlar. Amerika Frankie'nin karnını doyurmuştur ama yüreği hala hoşnut değildir. Çevresindeki tüm göçmenler ülkelerindekine benzer yaşam biçimlerini benimser ve ısrarla başka bir şeyin imkansız olduğunu söylerken onun hayallerinde okuyup eğitim görmek, Amerika'da Amerikalılar gibi yaşamak vardır. 14 yaşında okulu bıraktığı halde kendini New York Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarır. Orada uzun bacaklı, sarışın, su katılmadık bir Yankee'ye aşık olur ve hayallerini gerçeğe çevirmeye çalışır. Ancak dünyadaki yerini öğretmenliğe ve yazmaya başladıktan sonra bulacaktır. Umuda Doğru Frank McCourt'un Amerika'da yaşadıklarını olağanüstü insancıl bir mizaha sararak büyüleyici bir dille anlattığı bir öykü. Frank McCourt 1931'de Brooklyn'de doğdu. İrlanda'nın Limerick şehrinde büyüdü ve 1949 yılında Amerika'ya geri döndü. 30 yıl New York'un pek çok lisesinde, uzun bir süre Stuyvesant Lisesi'nde kompozisyon dersleri verdi. İrlanda'da geçen gençliklerini anlatan Bir Çift Blackguard isimli müzikal oyunda kardeşi Malachi ile birlikte oynadı. Frank McCourt karısı Ellen'la New York'ta oturmaktadır. Ön söz. Haydi rüya vakti geldi. İrlanda'dayken annem çocukluğumuzda bize böyle derdi ve sonunda bir rüyamız gerçek oldu. Benim defalarca gördüğüm bir rüyaydı bu. Bir gemide New York limanına yaklaşırken gökdelenlerin görüntüsü karşısında şaşkına dönüyordum. Kardeşlerime bu rüyayı anlattığımda Amerika'da bir gece geçirdiğim için beni kıskandılar. Ertesi gün aynı rüyayı gördüklerini iddia ettiler. Bunun ilgi çekmek için en etkili yol olduğunu bildiklerinden onlarla tartışmama da hiç aldırmadılar. En büyükleri ben olduğum için bu rüyanın yalnızca bana ait olduğunu, bu yüzden bu rüyayı görmekten vazgeçmelerini yoksa onlar için hiç iyi olmayacağını söylemem pek işe yaramadı. Bana bu rüyayı sahiplenmeye hakkım olmadığını söylediler. Herkes uykusunda Amerika'yı düşleyebilirdi ve benim bunu engellemek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Yanılıyorsunuz dedim. Bütün gece sizi uyutmazsam rüya falan göremezsiniz. Ben çocukların birinden ötekine koşup New York gökdelenlerini düşlemelerini önlemeye çalışırken henüz 6 yaşında olan Michael bana bakıp kahkahalar atıyordu. Malachi ise kendisinin Brooklyn'de doğduğunu söylüyordu. Bu yüzden bütün gece rüyasında Amerika'yı görmesini engellemek imkansızdı. Hatta canı isterse bunu bütün gün yapabilirdi. Sonunda konuyu anneme açıp tüm ailenin rüyalarıma göz koymasının büyük haksızlık olduğunu ileri sürünce annem, "Tanrı aşkına çayını iç ve doğru okuluna git. Rüyalarınla bütün aileyi işkence etmekten de vazgeç," dedi. Kardeşim Alfie yalnızca 2 yaşındaydı ve konuşmayı yeni yeni öğreniyordu. Elindeki kaşığı masaya vurarak "işkence gibi rüyalar, işkence gibi rüyalar" diye tekrarlamaya başlayınca herkes kahkahalara boğulmuştu. Onunla her zaman rüyalarımı paylaşabilirdim. Öyleyse neden Malachi ve Michael'la da paylaşamayayım? 1. 1949 yılının Ekim ayında MS Irish Oak adlı gemiyle Cork limanından hareket ettiğimizde bir hafta içinde New York'a varacağımızı söylemişlerdi. Ama daha yolculuğumuzun ikinci günü geminin Kanada'nın Montreal limanına yanaşacağını bildirdiler. İkinci kaptanı yakalayıp cebimde sadece 40 dolar param olduğunu, Irish Shipping şirketinin Montreal'den New York'a tren ücretimi ödeyip ödemeyeceğini sordum. Hayır dedi, şirket böyle bir durumdan sorumlu değildir. Sonra bana, bu yük gemileri açık denizlerin orospularıdır dedi. Her şey beklenir bunlardan. Bu gemiler bir bakıma sokak köpekleri gibi olmalıydı. Rastgele onun bunun peşine takılıp nereye gittiğini bilmeden dolaşırcasına okyanusta rota değiştirip duruyorlardı. Nitekim iki gün sonra Irish Shipping şirketi fikrini değiştirmiş, bize geminin New York'a yanaşacağı müjdesi verilmişti. Ama aradan iki gün daha geçti geçmedi, şirket yine karar değiştirdi. Bu kez kaptana Albany'ye yanaşması söylenmişti. Kaptan bana Albany'nin Hudson Nehri üzerinde bir şehir olduğunu söyledi. New York eyaletinin başkentiymiş. Aynen Limerick büyüsüne sahip bir şehirdir, diyerek kahkahayı bastı. Ha ha ha, ölmek için ideal bir yerdir. Yerleşip evlenerek çoluk çocuğa karışacağım bir yer değil. Kaptan Dublinliydi ve benim Limerickli olduğumu biliyordu. Limerick için böyle konuştuğu zaman içimden onu gebertmek geliyordu. Ama aynada kendime bakıp sivilceli suratımı, çipil çipil gözlerimi ve çürük dişlerimi gördükçe kimseyi gebertecek halim yok diye düşünüyordum doğrusu. Hele kalıbı, kıyafetiyle gelecekte geminin tek hakimi olmaya aday bu üniformalı adama hiç gücüm yetmezdi. Hem ne diye Limerick'e laf ediyor diye ona kızıyordum ki. Zaten orada hiçbir zaman mutlu olamamıştım. İşte o zaman düşlerim başlıyordu. Sıcacık Ekim güneşinde güvertede oturup Atlantik Okyanusu'nun nefis mavi sularına dalarak New York'u hayal etmeye başlıyordum. 5. cadde ya da Central Park'ı veya Greenwich'i gözlerimin önünde getirmeye çalışıyordum. İnsanlar pırıl pırıl bembeyaz dişleri ve sağlıklı yüzleriyle sinema artistlerine benzerdi oralarda. Ama Limerick anılarım ağır basıyor ve beni o günlere geri götürüveriyordu. 5. caddede bembeyaz dişlerimle o insanlardan biri olmak varken kendimi yine Limerick'in kenar mahallelerinde buluyordum. Evlerinin kapılarında şallarına sarınıp oturarak aralarında konuşan kadınlar, yüzleri reçele bulanmış halde sokaklarda koşan annelerine seslenen çocuklar. Ardından pazar günü ayininde açlıktan birinin düşüp bayılmasıyla fısıldaşmalar ve arka sıralardaki adamların onu dışarı taşımak için telaşı aklıma geliyordu. ''Çekilin, çekilin!'' diye bağırırlar. ''Görmüyor musunuz? Kadıncağız nefes alamıyor. Hava alması gerek. O arka sıralarda oturup kalabalığa bağırıp duran adamlardan biri olmayı ne kadar isterdim. Onlar zaten bilerek arka sıralara oturur ve ayinin sonunu beklemeden barlara kaçmak için bu tür olayları bahane ederlerdi. İçkiye düşkün olmayan erkekler ön sıralarda oturur, ne kadar dindar olduklarını göstermeye çalışırlardı. Barların kıyamet gününe kadar kapatılması gibi bir facia umurlarında bile değildi onların. Pazar ayini ezbere bilir, duayı nerede nasıl katılacaklarını herkesten iyi ayarlar ve sanki İsa'nın çarmıhta çektiği ıstırabı hisseder gibi inlerlerdi. Bunlardan bazıları içkiyi bırakmış olanlardı ki en kötüsü de onlardı. İçkinin ne kadar kötü bir şey olduğuna dair vaazlar verirler, kendilerini cennetin yolunu seçtiklerinden diğerlerine acıyarak bakarlardı. Tanrı'nın içki içen insanlara sırt çevirdiğine inanırlardı. Oysa kilisede vaaz veren hiçbir rahibin bira bardağına ya da bira içenlere bir laf ettiğini duymuş değilim. Arka sıralarda oturanlar, ayin sırasında bir olay çıkmazsa rahibin duayı bitirip "Ita missa est" sözleriyle yerlerinden fırlarlardı. Onların arkada oturmalarının asıl sebebi ağızlarının kurumasıydı. Ön sıralardaki ayık insanların yanında oturmayacak kadar da alçak gönüllüydüler. Ben onların konuşmalarına kulak kabartmak için kapıya yakın dururdum. Pazar ayinine katılmamak ölümcül günahlardan sayıldığı için buna katlanıyorlardı. Ama ayin biraz daha uzarsa oracıkta susuzluktan bayılacaklarını söyleyerek birbirine takılmanın daha beter bir günah olduğunu pek düşünmüyorlardı. Peder White'ın vaaz verdiği günler feci olurdu. Ağır ağır vaaz veren ve saatlerce konuşan peder gözlerini cennete doğru çevirip doğru yoldan çıkan herkesin lanetlenmiş olduğunu söyledikten sonra kendimizi Aziz Meryem'e adamamızı öğütlerken bizimkiler artık iyice sabırsızlanmaya başlardı. Paha inişte Meryem bana gökten şöyle nefis köpüklü bir bardak bira indiriverirse kendimi ona ne biçim adarım deyince hepsi gülmeye başlardı. Ben de paha iniştem gibi uzun pantolon giyen büyük bir adam olup arka sıralardaki o ağızları kuruyan ve aralarında gülüşen arkadaşlarından biri olmayı ne kadar özenirdim. Geminin güvertesinde hayale dalmışken kendimi Limerick sokaklarında bisikletle telgraf dağıtırken görüyordum. Sabahın köründe kent dışında ineklerin böğürdüğü, taş atarak kovaladığım köpeklerin havladığı o günlerimi hatırlıyorum. Çiftlik evlerinden gelen bebek ağlamaları kulaklarımda, sabah sütlerini sağdıktan sonra inekleri dürte dürte otlaklara doğru itekleyen çiftçileri görür gibi oluyordum. Sonra okyanusun masmavi sularının ortasında, güvertede hüngür hüngür ağlamaya başladım. Düşlerimin şehri New York'a doğru yol alırken oradaki insanlar gibi bronz tenim ve bembeyaz dişlerimle mutlu olacağım günler beni beklerken ne diye Limerick'i böyle özlüyordum ki? Kasvetli havasıyla gri mutsuzluğundan New York'a kaçmayı hayal ettiğim yılları ne çabuk unutmuştum. Annemin uyarısı kulaklarımda ne diye çınlayıp duruyordu sanki. Bildiğin düşmanla savaşmak bilmediğin düşmanla karşılaşmaktan daha iyidir. Gemide 14 yolcu olacağını söylemişlerdi ama biri son anda iptal etmiş ve biz o uğursuz sayıyla yola çıkmıştık. İlk gece kaptan yemek salonunda bize katıldıktan sonra hepimize hoş geldin konuşması yaparken 13 rakamının uğursuzluğu konusunda batıl bir inancı olmadığını ama aramızda bir rahip bulunduğuna göre bizleri kazadan beladan koruyacak bir dua okumasının bir sakıncası olmayacağını söylemişti. Rahip ufak tefek topluca bir adamdı. İrlandalıydı ama Los Angeles cemaatinin başında uzun yıllar görev yapmış olduğu için aksansız konuşuyordu. Rahip ayağa kalkıp duasına başlarken yolculardan dördü ellerini kucaklarına koyuverdi. Protestan olduklarını hemen anladım. Annem bir protestanı kilometrelerce öteden tanırsın derdi. Rahip Tanrı'nın bize merhamet etmesi için dua ederken bu açık denizlerde başımıza gelebilecek herhangi bir olayda onun kutsal bağrına sığınmaya hazır olduğumuzda ekledi. Protestanlardan yaşlı olanı karısının eline uzandı. Kadın kocasına gülümsedi ve ona başını salladı. Adam da merak edilecek bir şey yok der gibi karısını rahatlatmak istercesine gülümsedi. Rahip yemekte benim masama oturdu. Protestanların Kentucky'de Torof yarış atları yetiştirdiklerini ve çok zengin olduklarını kulağıma fısıldayıverdi. Aklın varsa onlarla iyi geçinirsin dedi. Hayatta ne olacağı hiç belli olmaz. Rahibe zengin protestanlarla nasıl iyi geçinilir diye soracaktım ama çok aptalca bulacağını düşünüp vazgeçtim. Protestan çiftin İrlandalıların çok büyüleyici insanlar ve çocuklarının da çok şeker şeyler olduğunu anlatmalarını dinliyordum. Öyle ki hiç fakir olduklarını düşünemezsin diyorlardı birbirlerine. Onlarla konuşursam gülümsemem gerekeceğini düşündüm. O zaman da çürük dişlerimi göreceklerdi ve bu her şeyin sonu olacaktı. Amerika'da para kazanmaya başladığım anda bir dişçiye gidip şu gülümsememin işe yaramasını sağlamam şarttı. Dergilerde ve filmlerde bir gülümsemenin insanın önüne ne kapılar açtığını görüyorduk. Hele kızlar koşa koşa geliyordu. Ben de bu gülümseme olmadığı sürece Amerika'da yerim yoktu. Limerick'e geri dönüp postanenin arka tarafındaki karanlık odada mektupları ayırarak ömrümü geçirmem daha doğru olacaktı. Orada hiç kimse insanın değil ağzındaki dişe, beyni olup olmadığına bile bakmazdı. O gece yatmadan önce çay ve bisküvi servisi yapıldı. Rahip ben bir duble viski içeceğim dedi. Boş ver çayı. Viski içince güzel uyuyorum. Viskisini içerken bana Kentucky'de at yetiştiren zengin protestanlarla konuştun mu diye sordu. Konuşmadım. Neyin var senin? Para kazanmak istemiyor musun? İstiyorum. O halde o zengin insanlarla ne diye ahbaplık etmiyorsun? Bakarsın senden hoşlanırlar ve at bakıcısı olarak filan seni yanlarına alırlar. Oradan yükselir gidersin. New York'ta macera yaşamaktan iyidir. O günahlar beldesinde ahlakın çöktüğü o şehirde Katolik olarak nasıl bir savaş vereceğini biliyor musun sen? Gece gündüz inancından sapmamak için mücadele vereceksin. Git şu insanlarla konuş da kendine iyilik et. Rahip Kentucky'de at yetiştiren zengin protestanlardan bahsederken sesini alçaltıyordu ve ben ona ne diyeceğimi bilemiyordum. Kardeşim Malachi burada olsaydı dosdoğru o zengin insanların yanına gider ve onları öyle bir büyülerdi ki insanlar milyonlarca dolarlarıyla birlikte atlarını, ahırlarını ve güzelim evlerini temizleyici kadınlarıyla birlikte Malachi'ye bırakırlardı. Zengin insanlarla hayatımda hiç konuşmamıştım. Sadece telgrafınız var efendim dediğimde bile arka kapıya diye azarlanmıştım hep. Rahibe bunu da söylemek istiyordum ama onunla da nasıl konuşmam gerektiğini bilemiyordum. Aslında rahipler hakkında bildiğim tek şey pazar ayinlerini ve tüm duaları Latince okuduklarıydı. Öyle ki ben İngilizce olarak günah çıkartırken onlar Tanrı'nın huzurunda Latince konuşarak beni bağışlıyorlardı. Doğrusu rahip olmak ilginçti. Sabah uyandığında insanları bağışlamak ya da bağışlamamak gibi bir güce sahip olduğunu düşünmek bile yeterdi. O günkü ruh durumuna göre ister bağışlar ister bağışlamazdın. Latince bilip insanların günahlarını bağışlamak onları ulaşılmaz kılar. Rahiplerle konuşmaya bile korkarsın. Çünkü onlar yeryüzünün karanlık sırlarını bilen kişilerdir ve bir rahiple konuşmak, Tanrı'yla konuşmak gibi bir şeydir. Bir yanlış yaptın mı lanetlendin gitti. Gemide bir rahiple ya da kibar ve zengin protestanlarla nasıl konuşmam gerektiğini sorabileceğim kimse yoktu. Payenişten belki bu konuda bana yardımcı olabilirdi ama o da Limerick'te dünyayı umursamadan dalgasına bakıyordu. Eğer bu gemide olsaydı protestanlara hiç de yüz vermez, onlarla konuşmaya bile tenezzül etmezdi. Rahibe de o kutsal kıçını yemesini söylerdi. Ben de böyle yapabilmeyi isterdim ama benim gibi çürük dişli ve çipir gözlü birinin ne zaman nerede ne diyeceğini ve kime nasıl davranacağını kestirmesi çok zor. Geminin kütüphanesinde bir kitap vardı. Suç ve Ceza. Karmakarışık Rusça isimlere rağmen güzel bir cinayet romanı olduğunu düşünerek kitabı aldım ve güvertede bir şezlonga kurulup okumaya başladım. Ama hikaye beni rahatsız etmeye başladı. Raskolnikov adlı genç öğrencinin yaşlı rehineci kadını öldürüp parasını aldıktan sonra zaten bu kadının bu dünyada bir işe yaramayacağı gerekçesiyle vicdanını rahatlatmaya çalışması çok acayipti. Aldığı para üniversiteyi bitirip bir avukat olduğu zaman kendisi gibi para için böyle işe yaramaz yaşlı kadınları öldüren gençleri savunmasını sağlayacaktı. Bu roman beni biraz da Limerick'te Mrs. Finucane adına yazdığım tehdit mektuplarını hatırlattığı için rahatsız etmişti bana. Mrs. Finucane'i bir gün evinde ölü bulduğumda Amerika biletim için biraz parasını çalmıştım. Gerçi Mrs. Finucane'i ben öldürmemiştim ama parasını çaldığım için en az Raskolnikov kadar kötü bir insan olduğumu düşünmeden edemiyordum. O anda ölecek olsam cehennemde ilk karşılaşacağım kişi Raskolnikov olurdu herhalde. Rahibe bu olayı anlatarak ruhumu kurtarabilirdim belki diye düşündüm. Rahiplerin itirafta bulunan kişileri bağışladıkları anda o insanın işlediği günahı da tamamen unutup bir daha sözünü etmemesi gerekirken bizim rahibin bunu koz olarak kullanıp bana o kibar ve zengin protestanları yağlamam için şantaj yapacağından emindim. Güvertede kitap kucağımda uyuyakalmışım. Görevlilerden biri beni uyandırıp yağmurdan kitabınız ıslanıyor efendim diye uyardı. Efendim, Limerick'in kenar mahallelerinden bir çocuğa kır saçlı bir denizcinin böyle hitap etmesi olacak şey değildi. İkinci kaptan bana kurallar gereği görevlilerin yolcularla konuşmasının yasak olduğunu söylemişti. Olsa olsa iyi günler ya da iyi geceler diyebilirlerdi. İkinci kaptan bu kır saçlı denizcinin bir zamanlar Queen Elizabeth gemisinde ikinci kaptan olduğunu fakat yolculardan bir hanımın kamerasında basıldığı için işten atıldığını anlatmıştı. Tabii yaptıkları şey büyük bir günahtı. Ama Owen adındaki bu adam oldukça ilginçti. Bütün gün kitap okuyor, gemi bir limana yanaştığında diğer denizciler barlarda içip dağıtırken o yine bir kafede kitabını okumaya devam ediyordu. Geminin kaptanı ise Owen'a büyük bir saygı duyuyordu. Onu kamerasına çaya davet ediyordu ve saatlerce sohbet ediyorlardı. Bir zamanlar bir İngiliz destroyerinde savaşmışlar, ancak bombalanan destroyerden güç bela kurtulup Atlantik Okyanusu'nun ortasında bir tahta parçasına tutunarak günlerce denizde kalmışlardı. Akıntılarla sürüklenerek buz gibi sularda kader birliği ettikleri o günlerde İrlanda kıyılarına çıkıp birayla tabak tabak lahana ve domuz eti yiyebilecekleri günlerin hayalini kurmuşlardı. Owen beni güvertede uyandırdığının ertesi günü yanıma gelip konuştu. Kuralları çiğnediğimi biliyorum dedi ama Suç ve Ceza gibi bir kitap okuyan birine rastladığı için çok mutlu olmuştu. Gemide kitap okuyan insanlar en fazla Edgar Wallace ya da Zane Grey düzeyindeydi. Dostoyevski hakkında konuşabileceği birini bulduğu için kuralları çiğnemeyi göze almıştı. Ama Karamazov kardeşleri okuyup okumadığımı sorduğunda bu kitabı hiç duymadığımı söyleyince çok üzüldü. New York'a iner inmez Dostoyevski'nin bu kitaplarını almamı böylece asla yalnızlık hissetmeyeceğimi söyledi. Hangi kitap olursa olsun insanı düşündürür dedi. Ben pek ne demek istediğini anlamadım ama Owen'ın sözleri bunlardı. Rahip güverteye gelince Owen hemen sıvışıverdi. Rahip o adamla mı konuşuyordun diyerek hesap sorar gibi yanıma yanaştı. Hiç gizleme, onunla konuştuğunu gördüm. Hiç uygun biri değil o. Bunu sen de fark etmiş olmalısın. Hakkında söylenenleri duydun. O kır saçlarından mı utanıyor? Sen de kalkıp böyle insanlarla konuşuyorsun ama o kibar protestanlarla ahbaplık et. Dediğimde buna zaman bulamıyorsun. Ama biz Dostoyevski hakkında konuşuyorduk. Demek Dostoyevski hakkında konuşuyordunuz. Doğrusu bu New York'ta çok işine yarar. Dostoyevski'yi tanıyan pek çok zavallının yardım diye dilendiğini yakında görürsün. Şu kibar protestanlarla konuşmayı beceremiyorsun da basit denizcilerle sohbet ediyorsun. Bu kart denizcilerden uzak dur evlat. Sana yararı olacak insanlara yanaş. Eğer kitap okuyacaksan azizlerin hayatını oku. Hudson nehrinin New Jersey yakasında yüzlerce gemi demirlemişti. Owen bunların savaş sırasında Avrupa'ya erzak taşıyan gemiler olduğunu söyledi. Böyle çürümeye bırakılmış olmaları çok üzücü dedi. Ama işte dünya böyledir. Bir geminin ömrü bir orospunun zevk çığlığı kadar bile sürmez. 2. Rahip limanda beni karşılayacak kimsem olup olmadığını sorduğunda yok dedim. Bunun üzerine New York trenine birlikte binmemizi önerdi. Bana göz kulak olacakmış. Doklardan Albany'deki muazzam Union istasyonuna taksiyle geldik ve bir süre treni bekledik. Bu arada koca koca kalın porselen fincanlarda kahve içip kalın tabaklarda pastalar yedik. Kremalı limonlu tartı ilk kez yiyordum. Amerika'da hep böyle şeyleri yiyorlarsa karnım tok, sırtım pek bir hayat sürecektim. Limerick'te böyle bir deyim vardır. Yalnızlık da duymayacaktım. Nasılsa Dostoyevski vardı. Bol da pasta vardı. Trenler de Limerick'tekilerden farklıydı. Orada bir kompartmanı 5 kişi paylaşırdık. Burada ise trenlerin uzun vagonları vardı ve düzinlerce insan alıyordu. Kimisi de ayaktaydı. Trene adımınızı attığınız anda rahibe yer vermek için kalkanlar oldu. Rahip teşekkür edip yanındaki yere oturmam için bana işaret etti. Tabii yerlerini veren adamlar bunu pek hoş karşılamadılar. Benim önemli biri olmadığım her halimden belliydi çünkü. Vagonun öbür ucunda bağırışıp şarkılar söyleyen bir grup vardı. Kilisenin anahtarını çıkarın diye birbirlerine bağırıyorlardı. Rahip onların hafta sonu için evlerine dönen yatılı öğrenciler olduğunu söyledi. Kilise anahtarı dedikleri de biri açacağıymış. Rahip hepsi iyi çocuklardır umarım dedi. Ama bu kadar içki içmemeleri gerekiyor. New York'ta benim de onlar gibi bir insan olmamam için duacı olacağını ekledi. Meryem'in korumasına girip ayık ve saf bir insan olarak kalabilmek için oğlu İsa ile ilişki kurmama yardımcı olmasını istemeliymişim. Benim için Los Angeles'ta dua edeceğini ve özellikle Aralık ayının 8'inde yani Meryem'in günahsız ve saf olarak doğduğu gün benim için pazar ayında özel bir dua okuyacağını söyledi. Neden özellikle o gün benim için özel olarak dua edeceğini sormak istedim ama sonra bundan vazgeçip susmayı yeğledim. Tekrar o kibar protestanlar konusunda kafamı şişirmeye başlayacak diye korktum. Rahip bana öğütler vere dursun, ben Amerika'da herhangi bir okulda öğrenci olmanın hayallerini kuruyordum. Filmlerdeki gibi bir üniversite kampüsünde ama protestan okulu olduğu belli olan bir üniversitede okumalıydım. Genç kızlar ve erkekler koca koca kalın kalın kitaplar taşıyor, birbirlerine gülümseyerek dolaşıyorlar. Hepsinin dişleri inci gibi. Grand Central istasyonuna vardığımızda nereye gideceğimi bilmez bir halde kala kaldım. Annem eski bir aile dostu olan Dan McAdory'yi bulabileceğimi söylemişti. Rahip bana nasıl telefon edebileceğimi gösterdi. Ama Dan'in telefonu cevap vermedi. Rahip seni bu koskoca istasyonda böyle tek başına bırakamam dedi. Bir taksi çevirip New Yorker oteline çek dedi şoföre. Çift kişilik ama tek yataklı bir otel odasına eşyalarımızı çıkardık. Rahip aşağıda bir şeyler yiyelim dedi. Hamburger sever misin? Bilmiyorum, hayatımda hiç hamburger yemedim ki. Rahip gözlerini devirerek garsonu çağırdı ve kızarmış patatesle iyi pişmiş bir hamburger getirmesini söyledi. Kendisi İrlandalıdır. İrlandalılar her şeyi çok pişmiş yerler. Sonra bana dönüp sebzeleri pişire pişire katlettiğimizi söyledi. İrlanda'da bir lokantada tabağına gelen sebzenin ne olduğunu bilirsen ödül kazanırsın. Garson kız da buna güldü ve çok iyi anladığını söyledi. Anne tarafından yarı İrlandalıymış. Annem dünyanın en berbat aşçısıdır dedi. Kocası İtalyanmış. Harika yemek pişirirdi ama savaşta onu kaybettim. Amerikalılar gibi konuşuyordu. Bu Amerikalılar da neden sözcükleri Tanrı'nın yarattığı gibi söylemezlerdi ki sanki. Amerika'da kremalı limonlu tart çok güzel de şu R'leri söylemeden konuşmaya çalışmaları canımı sıkıyor. Hamburgerlerimizi yerken rahip o gece benimle kalacağını söyledi. Sonrasını düşünürüz. Akşam bir rahibin önünde pantolonumu çıkartmak garibime gitti. Acaba diz çöküp dua ediyormuş gibi davranmam gerekir mi diye düşündüm. Bana duş yapabileceğimi söyledi. Hayatımda ilk kez bol sıcak suyla ve sabunla bir duş yapmış oldum. Kafam için bir şişedeki sıvı sabunu kullandım. Vücudumu ise ayrı bir kalıp sabunla yıkadım. Küvetin kenarında katlanmış duran yumuşacık havluyu kurulanıp odaya dönmeden iç çamaşırımı giydim. Rahip şişko göbeğine bir havlu sarmış yatağın üzerinde telefonla konuşuyor. Konuşması bitince bana döndü. Aman tanrım, odunu nereden buldun öyle? Limerick'te Roches'ten almıştım. Şu camdan aşağı odunu sarkıtırsan insanlar etrafımızı kuşatır. Bak sana bir tavsiye. Sakın ha bir Amerikalı seni bu halde görmesin. Ellis hapishanesinden kaçtığını sanırlar. Kendine kısa donlar almalısın. Slip ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Her neyse kısa don. Senin gibi bir genç kısa don giymeli. Artık ABD'desin. Hadi şimdi yat bakalım. Bu garibime gitti. Çünkü rahip duadan filan hiç söz etmedi. Önce banyoya gitti. Anında kapıdan başını uzatıp sen kurulanmadın mı diye sordu. Evet ama havlun burada asılı duruyor. Ellenmemiş. Neyle kurulandın? Küvetin yanında duran. Ne? O havlu değil ki. Duştan çıkınca basmak için halı. Aynadan kıpkırmızı kesildiğimi gördüm. Rahipten özür dilemem mi gerekiyordu yoksa susmalı mıydım? Amerika'da ilk gece insan yaptığı yanlıştan dolayı nasıl davranacağını bilemiyor. Tabii. Ama kısa zamanda doğru dürüst bir Amerikalı gibi ben de her şeyi doğru dürüst yapmayı öğreneceğim. Kendi hamburgerimi ısmarlayacağım, patates kızartmasına Fransız patatesi diyeceğim, garson kızlarla şakalaşacağım ve asla paspasla vücudumu kurulayamayacağım. Ve yakında onlar gibi konuşacağım ama Limerick'e bir gün geri dönersem bunu asla yapmam. Bana hava attığını söylerler ve koca kışlı bir Amerikalı gibi davranıyorsun derler. Rahip havlusuna sarılmış bir halde yüzünü ovuşturarak banyodan çıktı. Etrafa nefis bir koku yayılıverdi. Bir tıraş losyonu kadar ferahlatıcı bir şey olamaz dedi. ve bana da istersem sürebileceğimi söyledi. Orada, banyoda dedi. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyordum. Sağ ol, teşekkür ederim mi demem gerekiyordu. Yoksa banyoya gidip tıraş losyonuna bulanmam mı? Limlik'te kimsenin tıraş olduktan sonra yüzüne böyle bir şeyler sürdüğünü görmemiştim. Ama Amerika'da adet böyleydi demek. Yola çıkmadan önce ilk gece bir otelde bir rahiple kaldığımda neler yapmam gerektiğine dair bir kitap okumadığıma çok kızdım. Aptal durumuna düşmüştüm. Sağ ol, teşekkürler dedim. Rahip hadi hadi diye ısrar etti. Kibar protestanlarla konuşmam için ısrar ettiği gibi sabırsızlanıyordu. O anda benim olsa sokakta kalacaktım. Elimde kahverengi valizimle koskoca New York'ta gidecek hiçbir yeri olmayan biri gibi sokakta kalmayı göze alamazdım. Tamam dedim, süreyim bari. Sevinerek başını salladı ve hadi dedi. Yüzüme tıraş losyonu sürerken aynada kendime bakıp Amerika'da böyle olacaksam hiç buralara gelmeseydim diye düşünerek pişmanlıkla kafamı sallıyordum. Zaten rahibin kibar protestanlarla başarısızlığını, banyo paspasını havlu zannetmemi, uzun don giymemi ve tıraş losyonu konusunda tereddütlerimi eleştirmesi kaldırmakla zorlandığım şeyler olmuştu. Daha başıma neler gelecekti kim bilir. Odaya döndüğümde rahip yatmıştı. Hadi bakalım sen de yat, yarına çok işimiz var. Yatağın örtüsünü kaldırdığında onun çırılçıplak yattığını görüp şaşkına döndüm. Rahip sırtını döner dönmez dua filan da okumadan horlamaya başlamıştı. Rahiplerin her gece yatmadan saatlerde dizlerinin üstünde dua ettiğini düşünürdüm. Ama bu adam ölmekten bile korkmayacak kadar kutsal biri olmalıydı. Acaba bütün rahipler onun gibi çıplak mı yatar diye de düşünmekten kendimi alamıyorum. İnsan yanında horlayan çıplak bir rahiple aynı yatakta uyumakta zorluk çekiyordu doğrusu. Papa'nın da çıplak yatıp yatmadığını düşünüyorum. Ama onun armalı pijamalarını getiren bir rahibe olmalı. Papa cübbesini nasıl çıkarıyor acaba? Başından mı yoksa ayaklarından mı? Yaşlı bir insan cübbesini başından yukarı doğru asla çıkaramaz. Ancak etraftaki bir kardinalden yardım isteyebilir. Tabii o kardinal de yaşlı değilse. Yoksa o da etraftaki rahibelerden birini yardıma çağırır. Ancak papanın cübbesinin altında iç çamaşırı olduğundan emin olması gerekir. Ki bunu mutlaka biliyordur. Kardinaller de bir gün papa olmayı bekledikleri için yeryüzünde papanın ne giyip ne giymediğini bilmeyen kardinal yoktur. Ve hepsi papanın ölmesi için gözünün içine bakar. Eğer papanın soyunabilmesi için bir rahibe çağrılırsa, cübbe yıkanmak üzere Vatikan'ın buharlar çıkan çamaşırhanesine götürülür. Diğer rahibeler ve rahibe adayları papanın cübbesini yıkarlar. Papa iç çamaşırı dışındaki kutsal giysilerini yıkama görevini onlara lütfettiği için rahibeler Tanrı'ya ilahiler okurlar. Çünkü papanın iç çamaşırı başka bir bölümde kör rahibeler tarafından yıkanır. Onlar ellerindekini görmeden yıkar ve günahkar düşüncelere kapılmazlar. Ben de o arada bir rahibin yanında elimdeki şeyi tutmamam gerektiğini fark edip ilk kez bu günaha karşı koyabildiğimi görüyorum ve arkamı dönüp uyuyorum. Ertesi gün rahip gazeteden kiralık bir oda buldu ve haftada 6 dolara ödeyip ödeyemeyeceğimi sordu. Bir iş bulana kadar tabii. Birlikte Doğu 68. sokağa gidiyoruz. Pansiyon sahibi Mrs. Austin odayı göstermek üzere beni üst kata çıkarıyor. Oda bir koridorun sonunda bir bölmeyle ayrılmış. Sokağa bakan tek penceresi olan küçücük bir yer. Karyola için bile yer yok ama aynalı ve çekmeceli bir komodinle bir masa bile sıkıştırmışlar. Kollarımı iki yana açtığımda duvara değecek. Mrs. Austin çok şirin bir oda olduğunu ve tutulmamış olduğu için kendimi şanslı atletmem gerektiğini söylüyor. İsveçli bir kadın. Benimle İrlandalı olduğumu hemen anlıyor. İçki içmiyorsun umarım diyor. Ayrıca içkili ya da içkisiz kesinlikle eve kız getirmemem gerektiği konusunda beni uyarıyor. Kız getirmek yok, yiyecek getirmek yok ve içki yok. Mrs. Austin tekrarlayıp duruyor. Kara fatmalar yiyeceğin kokusunu hemen alıyor ve bir kez bir yere girdiler mi çıkmak bilmiyorlar. Tabii İrlanda'da hiç kara fatma görmemişsindir. Orada yiyecek bile yok. Siz sadece içki içersiniz. Bu durumda kara fatmalar ya sarhoş olacak ya da açlıktan ölmeyi tercih edecek. Ne yapsınlar? Kız kardeşim bir İrlandalıyla evlendi ve hayatının en büyük hatasını yaptı. İrlandalı erkekler gezmek, eğlenmek için çok iyidir ama evlilik için hayır. Benden 6 dolar aldıktan sonra depozit gibi bir şey için bir 6 dolar daha istedi ve elime bir makbuz verdi. Gün içinde istediğim zaman odama taşınabileceğimi ve bana güvendiğini söyledi. Çünkü çok tatlı bir rahiple birlikte gelmiştim. Kendisi her ne kadar Katolik değilse de kardeşi bir Katolikle evlenmişti ve cezasını çekiyordu. Oradan çıktıktan sonra rahip yine bir taksi çevirdi ve Biltmore Oteli'ne gittik. Grand Central istasyonunun karşısında bir otel burası. Rahip yolda giderken bunun çok ünlü ve bir otel olduğunu ve Demokrat Parti'nin merkezine gittiğimizi anlatıyor. Onlar da bir İrlandalıya iş bulamazlarsa kimse bulamaz zaten. Binanın içinde koridorda yürürken yanımızdan bir adam geçiyor ve rahip kulağıma eğilip kim olduğunu biliyor musun diye soruyor. Bilmiyorum. Tabii bilmezsin. Havluyla paspas arasındaki farkı bilmeyen adam bu adamın Bronxlu Boss Flynn olduğunu nereden bilecek? Amerika'da başkan Truman'dan sonra en güçlü adam. Büyük adam Boss asansörün düğmesine basıyor. Asansörü beklerken parmağıyla burnunu karıştırıp geri çekiyor. Parmağın ucundaki şeye bakıyor ve bir fiskede yere atıyor. Demek Amerika'da böyle yapıyorlar. Rahibe de Velara'nın burnunu asla böyle karıştırmayacağını ve limrikli bir rahibin asla çırılçıplak yatmayacağını söylemek istiyorum. Ona Tanrı'nın çipil gözler ve çürük dişlerle cezalandırdığı bir insan olarak dünya hakkındaki düşüncelerimi de anlatmak istiyorum. Ama kibar protestanlarla ahbaplık kuramadığım için hayatımın şansını kaçırdığımı söyleyerek yine kafamı ütüleyecek diye susuyorum. Rahip Demokrat Parti merkezinde bir masada oturan kadına bir şeyler söylüyor ve kadın telefona uzanıyor. Burada bir çocuk var. Gemiyle gelmiş. Yeni gelmiş. Hey, lise diploman var mı? Yok mu? Yok. Diploması falan yok. Ne bekliyordum? Fakir ülke. Tamam, onu yukarı gönderiyorum. Pazartesi sabahı 22. katta Mr. Carey diye birine gideceğim ve beni hemen burada Biltmore Oteli'nde işe sokacak. Gemiden iner inmez iş bulmak ne şans. Kadın bunları söyledikten sonra rahip bu olağanüstü bir ülke ve İrlandalılar her şeylerini Demokrat Parti'ye borçlu Maureen diyor. Eğer bu oğlan da burada oy kullanacak olursa partiye bir oy daha kazandırmış durumdasın. Sokaklar doğu batı yönünde, caddeler kuzey güney yönünde düzenli bir plan içindeydi. Çok kolay dedi. 42. caddeden 8. caddeye geç ve güneye doğru yürü. Gazete ya da kitap oku. İstersen duş al ama paspasla havluyu karıştırma. Eğer şansın varsa Jack Dempsey ile karşılaşırız. Bense Jock Lewis ile karşılaşmayı tercih edeceğimi söyledim. Hemen lafı ağzıma tıkarak sen kendi düzeyinde insanlara takıl evlat. Akşam yemeğinde garson rahibi gülümseyerek karşıladı. Jack burada değil, peder. Orta siklet bir yerini kontrole gitti. Daha Amerika'daki ilk günümde insanlar filmlerdeki gibi konuşmaya başlamışlardı bile. Rahip, bu genç dostum İrlanda'dan geldi. Zaten Joe Lewis ile tanışmayı tercih ediyormuş. Garson da ona katılıp güldü. Dur bakalım, hele bir 6 ay geçsin. Zenci görür görmez kaçacak delik arar. Evet peder. Ne diyeceksiniz? Siparişleriniz hazırlanana kadar birer içki alır mısınız? Ben duble martini içerim ama sert olsun. Bizim toy delikanlı ne içer acaba? O şey içer. Ne içersin? Bira lütfen. 18 yaşını doldurdun mu? 19 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun ama rahiple birlikte olduğun için fark etmez zaten. Öyle değil mi peder? Elbette. Gözüm üstünde. New York'ta hiç tanıdığı yok. Onu yerleştirip öyle gideceğim. Rahip duble martinisini bitirdikten sonra bir tane daha ısmarladı. Bana rahip olman konusunda öğütlere başladı. Bunu iyi düşün. Sana Los Angeles'ta iş bulurum. Bütün Şendulların mirasına konarak krallar gibi yaşayabileceğimi söyledi. Mirasa kızları da dahil olmak üzere. Kusura bakma, Martini beni böyle konuşturuyor. Bifteğinin bir kısmını yedikten sonra iki elmalı bir tart istedi ve üstüne bir Hennessy içerek cila yapacağını söyledi. Az sonra da kafası düştü ve oturduğu yerde uyuklamaya başladı. Garsonun keyfi kaçmıştı. Hesabı nasıl ödeyecek şimdi? Nerede bunun cüzdanı? Arka cebindedir herhalde. Ver bakayım şu cüzdanı bana. Bir rahibi nasıl soyabilirim? Bu soymak değil, hesabını ödeyecek. Ayrıca onu eve götürmek için taksi tutmak zorundasın. İki garson rahibi taksiye taşıdı ve New Yorker otelinin kapısından iki garson da onu lobiden sürükleye sürükleye asansöre ve oradan yatağına attı. Adam başı birer teklik fena olmaz diye benden de baş istediler. Odada yalnız kaldığımızda sarhoş bir rahiple nasıl baş edeceğimi düşünmeye koyuldum. Filmlerde gördüğüm gibi önce ayakkabılarını çıkartayım dedim. Ama rahip birden yerinden fırladı, banyoya kendini zor attı. Midesi berbat olmuştu. Bir süre kustu ve odaya döndüğünde üstündekileri çıkarıp sağa sola fırlatmaya başladı. Gömleği, pantolonu, iç çamaşırı. Sonra sırt üstü yatağa yattı. Heyecan halinde olduğunu görebiliyordum. Eliyle şeyini tutarak beni yanına çağırdı. Gerileyerek hayır hayır peder diye kaçtım. Yerinden fırladığı gibi içkili haliyle sendeleyerek elimi tutup kendine doğru çekmeye çalıştı. Bir anda kapıdan fırladım. Ben koridorda şişko rahip kapıda duruyorduk. Gel evladım, gel diye yalvarmaya başladı. Hep bu içki yüzünden. Sen benim kusuruma bakma. Tanrım affet. Asansörün açık duran kapısından saygıdeğer otel müşterileri bize bakıyorlardı. Daha önce benden kibar protestanlarla iyi geçinip onların ahırlarında at bakıcısı olarak bir iş bulmamı isterken, o anda şeyini bana doğru sallayarak ciddi bir ölümcül günah işleyen bu rahibin yanına dönemezdim. Ben de günahsız olduğumu söyleyemezdim ama bir rahip en azından örnek olması gereken bir kişiydi ve Amerika'daki ikinci gecemde böyle rezil bir olaya sebep olmamalıydı. Onun çıplak bir halde otel odasının kapısından bana yalvarmasını aldırmadan asansöre bindim. Otelin kapısında deniz amirali gibi üniformalı bir adam duruyordu. Taksi bayım? Hayır, teşekkür ederim. Nerelisiniz acaba? Aa, Limerick'li mi? Ben de Roscommon'luyum. Buraya geleli 4 yıl oluyor. Adama Doğu 68. sokağa nasıl gidebileceğimi soruyorum. Bana 34. sokaktan doğuya doğru yürümemi söylüyor. Yollar ışıl ışıldır. 3. caddeye vardığında bir şeye binebilirsin. Ama istersen dümdüz devam edip Doğu 68. sokağa varırsın. İyi şanslar. Yabancılara takılma ve Portorikolulara dikkat et. Hepsi bıçak taşır. Malum, ateşli insanlar. Kaldırımın dış kenarından, ışıkların altından yürü. Yoksa karanlık kapı ağızlarından üstüne saldırıverirler. Ertesi sabah rahip, Mrs. Austin'i arayıp otelden valizimi almamı söylemiş. Odanın kapısını vurup bekliyorum. İçeri gel diyor, kapı açık. Siyahlar giyinmiş. Karyolanın bir ucunda oturuyor ama arkası dönük. Valizim hemen kapının yanında. Al valizini. Ben bir süre için Virginia Manastır'a dönüyorum. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir daha karşıma çıkma. Olanlar bir rezaletti. O kenta giden gelen kibar protestanlarla gitseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Hadi güle güle. Rahibin böyle insanı suçlar gibi konuşması karşısında ne yapacağımı bilemiyorum. Elimde valizim asansöre yürürken, insanların günahlarını affetmekle görevliyken, kendisi baş günahkar olan bir adamın yaptıklarından dolayı beni suçlamasına hala bir anlam veremiyorum. Anlaşılır gibi değil. Ben onun gibi sarhoş olup adamın birinin elini kendi vücuduma çekerek zorla şeyimi tutturmaya kalkışsaydım bunu inkar etmezdim. Ne yapalım, oldu derdim. Ama o beni protestanlarla gitmedim diye nasıl suçlar? Belki de rahipler böyle itiliyor. Bir iki günah da kendi işlemek arzusunu duyarken sabah akşam günah işleyen insanları dinlemek kolay olmasa gerek. Sonra bir gün sarhoş olunca dinlediği bütün bu günahlar içinde patlıyor ve onlar da herkes gibi bir insan olup çıkıyor. Rahip olup bütün bu günahları dinlemek istemezdim doğrusu. Çünkü duyduklarımdan sürekli tahrik olurdum. Piskopos da beni Virginia'daki manastıra postalamaktan bıkıp usanırdı. 3. New York'ta önemsiz bir İrlandalı olarak insanın tanıdığı tek bir kişi yoksa ve 3. caddede adım başı bir İrlanda barı görebiliyorsa çok mutlu oluyor doğrusu. Costello'nun yeri, Blarney Stone, Blarney Rose, P.J. Clark'ın yeri, Breffni, Leitrim House, Sligo House, Shannon, İrlanda 32 ve diğerleri. İlk biramı 16. doğum günümden bir gün önce içmiştim ve içim dışıma çıkmıştı. Babamın içki yüzünden ailemize sefil ettiğini ve kendine yazık ettiğini biliyorum. Ama New York'ta yapayalnızım ve Bing Crosby'nin müzik kutularında Gel ve Bay şarkısını duydukça içimi bir özlem kaplıyor. Hele İrlanda'da hiçbir şekilde göremeyeceğiniz o yanıp sönen yeşil yoncalar bana çok çekici geliyordu. Costello'nun yerinde barın öbür ucunda tezgahın arkasında suratsız bir adam müşterilerden biriyle tartışıyor. Senin 10 tane diploman olsan ne yazar? Samuel Johnson hakkında senin avcunun içini bildiğinden daha çoğunu biliyorum ben. Anladın mı? Şimdi buradan efendi gibi çıkmazsan kendini sokağın ortasında bulursun. Ama dışarı dedim. Burada sana içki yok. Adamcağız şapkasını başına geçirip tırıs tırıs bardan çıktı ve kızgın barmen bana döndü. 18 var mısın? Evet efendim, 19 yaşıma girdim. Nereden belli? Pasaportum var. Bir İrlandalının Amerikan pasaportuyla ne işi olur ki? Ben Amerika'da doğdum efendim. 2-15 centlik bira içmeme izin verip bütün bu zavallı İrlandalılar gibi barlarda vakit öldüreceğine kütüphanelere git de bir şeyler öğren diyor. Bizim Dr. Johnson günde 40 bardak çay içerdi. Adamın beyni ölene kadar pırıl pırıl kaldı. Dr. Johnson'ın kim olduğunu sorduğumda barmenin bakışları değişti ve önümden bardağımı aldığı gibi başladı bağırmaya. Şimdi buradan çık ve 42. caddeden dosdoğru yürü. 5. caddeye gelince iki aslan heykeli göreceksin. O iki aslanın arasından merdivenleri çık ve kendine bir kütüphane kartı edin. Gemilerle buralara gelip barlarda kafa çeken İrlandalılar gibi olma. Johnson'ı oku. Hiçbir şey okumazsan Papa'yı oku. Onu Dostoyevski'den bahsetmeye çalıştım ama bana kapıyı göstererek ''Hadi bakayım, İngiliz şairlerinin Hayatı adlı kitabı okumadan buraya geri gelme. Hadi, hadi git.'' Ilık bir Ekim günü hiçbir içim gücüm yok. Söylenen yapmaktan başka. Aslan heykellerinin bulunduğu 5. caddeye doğru yürümekle ne kaybederim ki? Kütüphaneciler iyidir. Bana bir kütüphane kartı verirler elbette. Böyle göçmen çocukların kütüphaneye gelmesinden çok memnun olurlar. Gününde geri getirmek kaydıyla 4 kitap bile alabilirim. Samuel Johnson'ın İngiliz şairlerinin Hayatı adlı bir kitap olup olmadığını soruyorum. Oo, Johnson'ı okuyorsun öyle mi? Aslında daha önce hiç Johnson'ı okumadığımı söylemek istiyorum ama bana hayranlık duymaları da hoşuma gidiyor. İstediğin gibi etrafa göz at. 3. kattaki okuma salonuna bak. Amerika'daki kütüphaneciler İrlanda'dakilere hiç benzemiyor. Onlar gardiyan gibiydi. Kitapları benim gibi okumaya meraklı gençlerden korumaya çalışırdı adeta. Okuma salonuna girdiğimde dizlerim titremeye başladı. İçtiğim iki bira mı yoksa Amerika'daki ikinci günümde böyle bir yere girebilmiş olmak mı beni bu hale getirdi bilemiyorum. Ama kilometrelerce kuzeye ve güneye doğru uzanan raflardaki kitapları görür görmez gözlerim doldu. Yüzyılın sonuna kadar yaşasam bu kadar kitabı okuyamazdım. Dönümlerce arazi içinde pırıl pırıl cilalı masalar ve masalarda insanlar. Günlerce, haftalarca orada oturup kitap okusan kimse sesini çıkartmayacak gibiydi. Tabii uyuyup horlamaya başlamazsan. İngiliz, İrlanda ve Amerikan edebiyatı ve tarihiyle ilgili bölümler var. Dilediğim an buraya gelip dilediğim kitabı okuyabileceğimi bilmek beni heyecanlandırıyor. İçim titriyor. Başım düşüp de horlamaya başladığım sürece burada kalabilirim. Kolumun altında 4 tane kitapla Costello'nun yerine dönüyorum. Suratsız barmine İngiliz şairlerinin Hayatı adlı kitabı göstereceğim. Ama adam yerinde yok. Bardaki yeni adama soruyorum. Johnson'dan bahsettiğine göre Tim Costello olmalı diyor. Tam o sırada bizimki mutfaktan çıkıyor. Ne o, geri mi geldin? İngiliz şairlerinin Hayatı adlı kitabı aldım Mr. Costello. Kitap koltuğunun altında olabilir delikanlı ama burada değil diyerek kafasını gösteriyor. Evine git de o kitabı oku. Günlerden perşembe. Pazartesi işe başlayana kadar boşum. Mobilyalı odamda sandalye olmadığı için karyolada kazık gibi oturup saat 11'de Mrs. Austin kapımı çalana kadar okuyorum. Beni milyoner mi sandın sen? Burada saat 11 dedi mi ışıklar söner. Işığı söndürüp New York sokaklarında insanların konuşup gülüşmelerine kulak veriyorum. Ve bir gün onlardan biri olabilecek miyim diyorum kendi kendime. Az sonra kapı tekrar vuruluyor ve İrlanda aksanıyla konuşan kızıl saçlı genç bir adam beni bira içmeye çağırıyor. Tom Clifford akşamları şehrin doğu yakasında çalışıyormuş. Bir saat kadar vaktim var diyor. İrlanda barlarından birine gitmek istemiyor. Onlarla işim yok diyor. 86. caddedeki Rinlander'a doğru yürüyoruz. Yolda bana Amerika'da doğduğunu fakat korka geri dönmek zorunda kaldığını ve bir an önce İrlanda'dan kaçmak için orduya katılacağını anlatıyor. Almanya'da 3 yıl boyunca bir karton sigara ya da 1 kilo kahve için anası ağlamış. Rinlander'da bir dans pisti ve bir orkestra var. Tom hemen bir kızı dansa kaldırıyor. Bana da kızın arkadaşını kaldırmamı söylüyor. Ben dans etmeyi bilmiyorum. Bir kızı nasıl dansa kaldıracağımı da bilmiyorum. Kızlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Limerick'te büyümüş bir çocuk olarak bu konuda ne öğrenebilirdim ki? Tom benim yerime o kızı dansa kaldırıyor ve kız beni piste sürüklüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Tom piste eğilip bükülüyor ve ben kollarımda bu kızla ne tarafa adım atacağımı düşünüyorum. Kız ayağına bastığını söyleyince özür dileyerek dans etmesini bilmediğimi itiraf ediyorum. Kız da önemi yok diyor. Zaten canı dans etmek istemiyormuş. Masaya doğru yürüyor. Ben de kıpkırmızı bir suratla arkasından gidiyorum. Ama artık o masada oturmam uygun olmaz diye düşünüyorum. Bara geri mi dönsem diye kararsızım. Kız tam o sırada bir an barda kaldı diyor. Bu bahane işime geliyor ve bara dönüyorum. Masada otursam kızla ne konuşacağımı bilemeyecektim zaten. Ona Johnson'ın İngiliz şairlerinin hayatını anlatan kitabını okuduğumu söylesem ya da 42. sokaktaki kütüphaneden içeri girdiğim an ne kadar heyecan duyduğumu anlatsam pek ilgilenmezdi. Belki de kütüphaneden kızlarla nasıl konuşulur diye bir kitap alsam iyi olur. Ya da Tom'a sorayım. Bakıyorum da piste gayet rahat dans ediyor. Eğlenip gülüyor. Kızla konuşmak konusunda bir derdi yok. Az sonra bara gelerek işe telefon edip hasta olduğumu söyleyeceğim diyor. Bu da işe gitmeyecek demek oluyor. Kız ondan hoşlanmış anlaşılan. Beni eve bırakabilirsin demiş. Tom kulağıma eğilip orada takılırım bakarsın diyor. Yani onunla yatacak. Ama sorun öbür kız. Seninki diyor. Hadi onu eve bırakmak istediğini söyle. Gel masalarında oturalım. O arada sen de onu eve götürmeyi teklif edersin. Bu arada bira etkisini göstermeye başlıyor ve bana bir cesaret geliyor. Kızların masasında oturmaktan korkmuyorum. Üstelik Costello'dan ve Samuel Johnson'ın kitabından bahsediyorum. Tom beni dürtükleyip kes şu Samuel Johnson'ı diyor. Kızı evine bırakmayı teklif et. Hadi. Kıza baktığımda onu çift görüyorum ve hangisine bu teklifi yapacağımı bilemiyorum. Ama ikisinin tam ortasında gözlerim dikince bakışlarım bir tanesine odaklanıyor ve ona soruyorum. Eve bırakmak mı? Dalga mı geçiyorsun? Ben sekreterim. Hem de özel bir sekreter. Seninse bir lise diploman bile yok. Ayrıca hiç son zamanlarda aynaya baktın mı? Bir kahkaha atıyor. Yine kıpkırmızı kesiliyorum. Tom birasını dikiyor. Durum umutsuz görünüyor. Kalkıp 3. caddeden eve doğru yürüyorum. Vitrinlerde yansıyan görüntüme bakıp iyice umutsuzluğa düşüyorum. 4. Pazartesi sabahı patronum Mr. Carey otelde çok önemli bir göreve başlayacağımı söylüyor. Lobide toz alıp ortalığı silip süpüreceğim, kül tablolarını temizleyeceğim. Bu çok önemli bir görevdir diyor. Çünkü bir otelin kalitesi lobisinden anlaşılır. Bu ülkede en mükemmel lobi bizim otelin lobisidir. Palm Court dünyanın en tanınmış yeridir. Ünlü kişiler Palm Court ve Baltimore Saat Kulesi'ni bilir. Scott Fitzgerald gibi adamlar filan. Bütün kitaplarda önemli insanlar Baltimore Saat Kulesi'nin altında buluşalım derler. Otele gelecek olurlarsa ve her tarafı toz içinde görürlerse ne olur? Bu benim işim. Baltimore'un ününü korumak ve burayı temiz tutmak. Müşterilerle konuşamam. Hatta onlara bakamam bile. Onlar bana bir şey söyleyecek olursa evet efendim dışında tek bir kelime edemem. Ve işime devam ederim. Görünmez adam olmak zorundasın diyerek kendi esprisine gülüyor. Düşünsene görünmeyen bir adam ortalığı temizliyor. Bu önemli bir iştir. Kaliforniyalı rahibin referansıyla Demokrat Parti'den gelmeseydim böyle bir işe asla alınmazdım. Burada son çalışan çocuk saatin altında kızlara asıldığı için işten kovuldu. İtalyandı işte. Bir İtalyandan ne beklenir? İşini iyi yap, her sabah duşunu al, yabancılara takılma, içkiyi az iç. Bakarsın bir yıl içinde oda hizmetlerine yükselip bahşiş toplamaya başlarsın. Sonra garsonluğa yükseldin mi hiçbir derdin tasan kalmaz. Burası Amerika, her şey olabilir. Baksana bana. Lobideki şef garsona Maître d'Hôtel diyorlar. Bana sadece yere düşen çöpleri toplamamı, masalarda hiçbir şeye el sürmememi tembih ediyor. Yerde para, mücevher gibi değerli bir eşya bulursam ona teslim edeceğim, o ne gerekiyorsa yapacak. Kül tablolarını ancak garson söylediği zaman boşaltacağım. Bazen kül tablolarında değerli eşyalar olabilir diyor. Bir hanımefendi kulağını acıttığı için küpesini çıkarıp tablanın içinde unutabilir. Küpe dediğim binlerce dolar edebilir. Sen daha yenisin, bu işleri bilmezsin. Bu küpeleri kulakları acıyan o zengin hanımefendilere geri vermek bir Maître d'Hôtel'in işidir. Lobide iki garson daha çalışıyor. Bütün gün oradan oraya koşturup birbirlerine Yunanca bir şeyler söylüyorlar. Bana da hey sen diye bağırıp çağırıyorlar. İrlandalı gel şurayı temizle. Tablaları dök, şu çöpü de al. Hadi hadi çabuk ol, sarhoş musun nesin? Perşembe ve cuma günleri otelde buluşan üniversiteli gençlerin önünde bana büsbütün bağırıyorlar. Aslında bu Yunanlıların bana bağırıp çağırmasına aldırdığım yok ama kızların önünde bunu yapmalarına bozuluyorum. Kızlar bir içim su. Saçlarına savurup gülümsediklerinde Amerikalılara özgü o bembeyaz dişleri görünüyor. Hepsinin sinema artisti gibi uzun, biçimli, bronz rengi bacakları var.